Ayrım 24.
Bu ve benzeri problemler önüne sürüldüğünde ilk bakışta problemin yanıtı hiç bilinemeyecek türden bir bilinmeyenmiş gibi gelir. Şu anlaşılmıştır artık. Ele alınanlar arasında bulunan oran öyle bir şeydir ki onunla ele alınanların bilinmeyenleri bilinenler kullanılarak ortaya çıkarılabilir. Bu yargı varlık ya da bilgi alanına çıkmış bulunan olgular için söz konusudur. Gelecekte olacaklara gelince, olma nedenleri bilinmediği ve doğruluğuna kesinlikle inanılan inandırıcı bir haberle de saptanmadığı sürece gelecekte olacak şeyin bilinmesi olası değildir. Bilinemeyecek türden bir bilinmeyendir bu. Bunu iyice bildikten sonra şimdi şunu bilmelisin ki zayiçi hesaplarında yürütülen tüm işlemler sorunun sözlerinden yanıt bulmaya yöneliktir. Çünkü senin de açıklamalarımızdan anladığın gibi belirli bir dizideki harfleri aynen başka tür dizilmiş biçiminden bulup çıkarmaktan öteye gitmez yapılan şey. Bunun sırrı da iki harfler takımının arasında bulunan orana uygunluğa dayanır. Ki bu orana uygunluğa kimi insan akıl erdirebilir de kimi erdiremez. Bu orana akıl erdirebilen kimse için zayiçenin söz konusu kurallarıyla sonuç çıkarmak güç olmaz. Yanıt ise bir başka düzeyde, sözlerinin anlatımı ve dizilişi dolayısıyla sorunun iki yanından, olumlu olumsuz yanlardan birinin gerçek olduğunu anlatır. Bu ise birinci kesimdeki bilinmeyeni algılama türünden sayılamaz. Bu sözlerin, yanıtın, gerçekte olana uygun düşmesinin ötesinde bir anlam taşımaz. Birinci kesimdeki bilinmeyen ise böyle zayiçi işlemlerin öğrenmenin yolu yoktur. Gerçek o ki, insanoğlu o tür bilinmeyeni öğrenebilmekten yoksundur. Bununla birlikte Tanrı, bilgi vererek kimilerini seçmiştir. İnsanlardan kimilerini, kimilerinden verdiği bilgiyle üstün kılmıştır. Tanrı bilir, siz bilemezsiniz. İkinci ana bölüm. Göçebe, yabanıl toplum ve kabilelerin toplumsal yaşam ve uygarlıkları ve bunlara ilişkin beliren durumlar. Birinci bölüm. Göçebelik de, yerleşiklik de toplumlar için doğaldır. Bilesin ki insan topluluklarının değişik durumlarda ortaya çıkmaları yaşama ve geçinme yöntemlerinin değişik oluşundan ileri geliyor. İnsanların bir arada yaşamaları geçim olanaklarını elde etmekte yardımlaşma amacına yöneliktir. Geçinme olanaklarını sağlama çabası gösterilirken de önce geçim için zorunlu olanlardan ve hemen sağlanması gerekenlerden başlanır. Bunlar daha rahat olmak için gerek duyulan yeterli olanaklardan önce gelir. Kimi insanlar ağaç dikerek, ekin ekerek çiftçilik ederler. Kimileri koyun, sığır, keçi, bal arısı, ipek böceği gibi hayvanlarla uğraşarak bunların ürünlerini, hayvanlardan çıkan şeyleri elde ederek geçinme yolunu seçerler. Çiftçilik ve hayvancılık eden bu insanları böyle yaşamaya iten şey zorunluluktur. Bunlar ister istemez göçebelik biçiminde ya da köysel biçimde kırsal yaşam, bed sürerler. Çünkü kentsel yaşamda hazar, bulunması mümkün olmayan ve gerek hayvancılık ve gerek çiftçilik için zorunlu olan ekinliği, tarlayı, otlağı kırsal yaşamda bulabiliyorlar. O nedenle kırsal yaşam çerçevesinde kalmaları bir zorunluluktur bunlar için. İlk aşamada bunların toplumsal yaşamları, gereksinmelerinde, geçimlerinde ve yiyecek, konut, barınak gibi şeylerin sağlanmasında yardımlaşmaları ancak yaşamlarını korumaya ve geçimlerine yetecek ölçüdedir. Bundan fazla değildir çünkü bunun ötesine güçleri yetmez. Sonra geçim yollarında çaba harcarlarken bunların durumları genişlediğinde ve zorunlu gereksinmelerinin ötesine, zenginliğe, bolluğa eriştiklerinde bu durum, artık yerleşmeye, yerleşme merkezleri kurmaya iter bunları. Bunlar bu aşamada zorunlu gereksinmelerinin ötesindeki olanakları sağlamak için yardımlaşırlar. Daha çok yiyecek, daha çok giyecek elde ederler. Daha güzel giyerler, daha gösterişli yaşam sürerler. Daha geniş evler yaparlar. Daha uygar ve daha yerleşik duruma geçmek için kentler, kasabalar kurma yoluna giderler bu kez. Sonra refah durumları ve uygarlıkları artar. Daha mutlu ve gösterişli yaşam gelir ardından. Bu yaşam parlaklık ve gösteriş yönünden ulaşabildiği noktaya ulaşır. Güzel görünüşte, yiyeceklerin işleniş, hazırlanış ve özenle pişirilişinde, temiz ve övünç verici ipekliden, ince kumaştan ve başka tür kumaşlardan yapılma güzel, çeşitli giysiler meydana getirmekte. Yüksek yapılar, köşkler, saraylar yapmakta, yapıları sağlam ve sanatlıca oturtup güzelleştirişte, sanatları güç durumundan iş durumuna çıkararak doruklarına ulaştırmakta. Evet, insanlar bu aşamada yüksek yapılar, konutlar edinirler. Yapılarında, konutlarında sular akıtırlar. Yapılarını hem yüksek yaparlar hem de son derece güzel yaparlar, ileri derece süslerler. Bununla birlikte yaşamları için edindikleri giyecek, döşek, kapkacak gibi şeylerden güzellerini edinmekte hepsinin durumu bir değildir. Bu sözünü ettiğimiz insanlar, kentsel yaşam aşamasına ulaşmış olanlardır. Kentsel yaşam sürenler demek, kentlerde yaşayanlar demektir. Büyük küçük kentlerde yaşayanlar. Bunlardan da kimileri geçim ve yaşamlarını sanayi ile sağlarlar. Kimileri ise ticaret yolunu seçmişlerdir. Bunların yaşamları kırsal kesim halkına göre daha parlak ve daha bolluk içindedir. Çünkü bu aşamaya gelmiş olanlar zorunlu gereksinmelerinden çoğunu elde edebilecek durumdadırlar. Bununla birlikte bunların yaşamları ve geçimleri de buldukları ve elde ettikleri orandadır. Şimdi anladın ki gerek kırsal ve gerek kentsel yaşam süren toplumların durumları olması gereken doğallıktadır. Açıkladığımız gibi. İkinci bölüm. Arap toplumunun içinde bulunduğu yapı ve yaşam doğaldır. Dipnot: Araplar doğal halk niteliğindedirler. Bundan önceki bölümde anlatmıştık ki kırsal yaşam sürenler, ehlül bedv, çiftçilik ve hayvancılık gibi doğal geçim yolunu seçenlerdir. Bunlar yiyecek, giyecek ve konut gibi yaşam gereklerinin yalnızca zorunlu olanlarıyla yetinmek zorundadırlar. Öteki durumlarında, gelenek ve göreneklerinde de bu çerçevede kalırlar. Daha üst düzeydeki gereksinmelerinden daha yeterli olanlardan vazgeçerler. Bunlar kıldan, deve yününden ya da ağaçtan, çamurdan, taştan güzel olmayan evler yaparlar. Evlerini yaparlarken gölgelenme, başlarını sokacakları bir barınak edinme amacını güderler sadece. Bunun ötesine yönelmezler. Kimi zamanda oyuklara, mağaralara sığınırlar. Yiyeceklerine gelince, yiyeceklerini doğal durumlarını biraz değiştirecek biçimde hazırlayarak ya da hiç hazırlamadan, ateşe dokunanlarının dışında hiçbir değişikliği uğratmadan yerler. Bunlardan toprak ürünleriyle uğraşanların, çiftçilik edenlerin durumları, göçebe olanların durumlarından biraz daha iyidir. Bunlar küçük yerleşme merkezlerinde, köylerde ve dağlarda yaşayan halklardır. Berberlerin tümü ve acemler bu yaşam biçimindedirler. Geçimlerini davar, sığır gibi hayvanlar yetiştirerek sağlayanlar çoğunlukla göçebedirler. Hayvanlarını otlaklarda, sulu yerlerde otlatmak için, yani yeryüzünde konup göçerek dolaşmak bunların durumlarına daha elverişlidir. Bunlara koyun, sığır yetiştirenler anlamında koyunlular, şaviye denir. Dipnot: Şaviyenin bir anlamı da kebapçılar ya da et kurutanlardır. Bunlar otsuz ve susuz yörelere, çöllere açılmazlar. Buralarda temiz otlaklar yok diye. Berberler, Türkler ve Türklerin kardeşleri olan Türkmenler, Slavlar, Es-Sakalibe böyledirler. Geçimlerini deve yetiştirerek sağlayanlar daha büyük bir çoğunlukla göçebedirler ve bunlar otsuz ve susuz çöllere daha çok açılabilirler. Çöllerde daha çok dolaşabilirler. Çünkü develer yaşamları için yüksek yörelerin otlaklarındaki bitkilerle, ağaçlarla yetinip de çöllerin otlaklarındaki bitki örtüsünden bu otlakların ağaçlarından, tuzlu sularından vazgeçemezler. Soğuğun etkisinden kurtulmak, çölün havasına sığınmak ve yavrusunu çölün ılık kumları üzerinde doğurmak için çöl kesiminde bulunmadan edemezler. Çünkü deve hayvanlar içinde yavrusundan ayrılması ve gebeliği en ağır, en çetin olan bir hayvandır. O nedenle bu konuda kendini koruyabileceği bir yerde bulunmaya öteki hayvanlardan daha çok gerek duyar. Bu yüzden deve yetiştirenler otlaklarını yüksek yörelerden uzaklarda aramak zorunda kalmışlardır. Kimi zaman da bu zorunluluğu yüksek yörelerin korunur oluşu artırır. Korucuların, bekçilerin kendilerini aşağılamalarından uzaklaşmak için çöllere yönelirler. Bu yüzden de insanların en yabanıllarıdır bunlar. Yerleşik durumda yaşayanlara oranla bunlar yabanıl birer yaratık durumundadırlar. Ele geçirilemeyen, yırtıcı, dilsiz hayvanlar durumundalar. Bunlar Araplardır. Araplar gibi yaşayan berber göçebeleridir ve Batı Afrika'nın Zenate adı verilen kabileler topluluğudur. Doğudaki Kürtlerdir, Türkmenlerdir, Türklerdir. Ancak Araplar ötekileri oranla otlaklarını daha uzak yörelerde ararlar ve daha çok göçebedirler. Çünkü Araplar yalnızca deve yetiştirerek geçinirler. Ötekilerse deve yetiştirdikleri gibi onun yanında koyun ve sığır da yetiştirirler. Öyleyse senin için iyice aydınlanmıştır ki Arap toplumu doğal bir yaşam evresindedir. Toplumsal yaşamda onlar için zorunlu bir evredir bu. Eksiklerden uzak olan Yüce Tanrı daha iyi bilir. 3. Bölüm. Göçebelik, tarımcı göçebelik ve kırsallık kentsel yaşamdan önce gelir. Çöl ve kır uygarlığın başlangıç yeri kentlerse ömrünü uzatan gücüdür. Daha önce söylemiştik. Göçebeler, kırsal yaşam sürenler, tüm yaşam durumlarında yalnızca zorunlu gereksinmelerini sağlamaya bakarlar. Daha ötesine güç yetiremezler. Kentlilerse gereksinmelerinden fazlasını ve tam yeterlisini de elde etmeye önem verirler. Tüm durumlarında ve çıkarlarında bu tutum içinde olurlar. Kuşku yok ki zorunlu olan, gereksinmeleri tam ve yeterlice karşılayandan önce gelir. Sonra zorunlu olan, temel, tam ve yeterli olan da o temelden doğan ayrıntıdır. Öyleyse göçebelik, tarımcı göçebelik, kırsal yaşam, kentsel yaşam için tam yerleşiklik için bir temel asıl durumundadır. Daha önce gelir. Çünkü insanoğlunun istemleri, metalip, ilk aşamada zorunlu olana dönüktür. Bu aşamada tam ve yeterli olan uzanmış değildir daha. Zorunlu olan sağlanıncaya dek. Bu durumda göçebeliğin, kırsal yaşamın sertliği, kentsel yaşamın inceliğinden önce gelir. Onun için kentleşmeyi göçebe ve kır insanlar için son aşama olarak buluyoruz. Göçebe bu son aşamaya doğru yürür. Çabasıyla tırmanabildiği ölçüde tırmanır ve sonunda bir düzeye ulaşır. Ne zaman ki bolluk durumlarını ve olanaklarını sağlayan bir tüylenme oluşur, o zaman rahat yaşama yönelir. O zaman kendini kente bağlar. İlkel toplulukların durumu, el mütebet hep böyledir. Kentli ise çöl kır yaşamına yönelmez. Meğer ki bunu gerektiren bir zorunluluk ola. Ya da bir eksiklikten dolayı kent halkının yaşamını ayak uyduramamış buluna. Çöl kır yaşamının, kentsel yaşamın temeli, aslı olduğunu ve kentsel yaşamdan önce geldiğini gösteren bir kanıt odur ki, herhangi bir kent halkını gözden geçirdiğimiz zaman çoğunun başlangıçta o kentin çevresinden gelme köy kır halkından olduğunu görüyoruz. Bunlar çevreden gelmiş, kentteki bolluk ve rahat yaşama yönelmişlerdir. Bu gösteriyor ki kentsel yaşama biçimleri çöldeki, kırdaki yaşama biçimlerinden doğmuştur. Çöldeki, kırdaki yaşama biçimi temeldir, asıldır kentsel yaşama göre. Bunu böylece kavramalısın. Sonra gerek göçebeler, gerek kentliler kendi içlerinde de değişik durumdadırlar. Bir kişi bir başka kişiden, bir kabile bir başka kabileden büyüktür. Bir kent bir başka kentten daha geniştir. Bir kentin uygarlığı, nüfus yoğunluğu bir başka kentinkinden daha çoktur. Şimdi iyice anlaşıldı ki göçebelik, tarımcı göçebelik, kırsal yaşam kentlerin büyük kentlerin ortaya çıkışından daha önce ortaya çıkmıştır. Kentsel yaşamın temelidir. Şundan dolayı ki kentlerin, büyük kentlerin ortaya çıkışları, zenginlik, bolluk ve rahat yaşamın gerektirdiği sonuçlardandır. Bu tür sonuçsa zorunlu geçime ilişkin olan durumlardan sonra gelir. Tanrı daha iyi bilir. 4. Bölüm. Göçebeler, tarımcı göçebeler, kırsal kesim halkı iyi alışkanlıklar edinmeye kentlilerden daha yatkındırlar. Nedeni şudur. Özbenlik ilk doğal aşamasında kendisine yönelen ve alışkanlık niteliğinde yerleşmek üzere gelen her tür iyi kötü etkiyi almaya hazırdır. Peygamber de şu sözünü bunun için söylemiştir. Her doğan çocuk doğal yapısıyla doğar. Annesi babası onu sonradan Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Özbenlik iyi ve kötü huylardan hangisini ne denli daha önce alırsa, öbüründen o denli uzaklaşır ve öbür huyu alışkanlığı kazanması o ölçüde güçleşir. Öyleyse iyiliğe yönelen kişi, iyiliğe ilişkin şeyleri önce edinir ve iyilik eğilimi kendisinde bir alışkanlık durumuna gelirse kötülükten uzaklaşır. Kötünün yolu artık zor gelir ona. Tıpkı bunun gibi kötülüğe yönelmiş kişi de kötülüğe ilişkin şeyleri önce edinirse ona iyinin yolu zor gelir. Kentliler çeşitli çekiciliklerle bolluğa, mutluluğa ilişkin şeylerle iç içe bulundukları, dünyalığa yöneldikleri ve dünyanın çeşitli tatlarını alabildiğine kendilerini kaptırdıkları için özbenlikleri kirlenmiştir. Kınanası alışkanlıklar ve kötülüklerle kirlenmiştir onların özbenlikleri. İyiye giden yol ve yöntemler bunlardan uzaklarda kalmıştır. Tabii kendilerinde oluşan kötü alışkanlıklar ölçüsünde. Öyle zaman olur ki bunlardan utanma izleri bile silinip gider. Hiçbir durumları kendilerini utandırmaz olur artık. Bunların çoğunu bir araya gelip toplandıkları sırada büyüklerinin ve saygı gösterilmesi gerekenlerinin yanında bile çirkin sözler söyler bulursun. Konuştukları çirkin sözler bir utanma engeline çarpmaz. Bu kentlileri çirkin söz ve işlerle ortaya çıkmaya kötü alışkanlıklar tutup sürüklemiştir. Çölde, kırda yaşayanlar da dünyalığa yönelirler. Ancak bunların dünyalığa yönelmeleri zorunluluğu karşılayacak ölçüdedir. Bolluk, zenginlik ölçüsünde değildir. Çeşitli tat ve çekiciliklerin kaynaklarını ve yollarını elde edecek ölçüde değildir. İş ve işlemlerindeki alışkanlıkları da o ölçüde olur elbet. Kendilerinde oluşan kötü gidiş ve durumlar, kınanası huylar, kentlilerinkine oranla birçok yönden azdır. Öyleyse bunlar kentlilere oranla ilk doğal yapıya daha yakındırlar. Kınanası alışkanlıkların çokluğu ve kötülüğü ve çirkinliği nedeniyle oluşup özbenlikte yerleşen kötü yetilere daha uzaktırlar. Bunların kötü alışkanlıklardan kurtulup iyileşmeleri kentlilere oranla daha kolaydır. Açıktır bu. Bundan sonraki açıklamalarımızla da açıkça belirecektir ki kentsel yaşam toplumsal yaşamın uygarlığın son aşamasıdır. Toplumsal yaşamın bozulmaya doğru yüz tutmasıdır ve kötülüğün iyilikten uzaklaşmasının da son kertesidir. Açıkça ortaya çıktı artık. Göçebelik ve kırsal yaşam kentsel yaşamdan daha çok iyiliği edinmeye elverişlidir. Tanrı kötülüklerden sakınanları sever. Sahih-ül Buhari'de yer alan Haccac'ın Ekva oğlu Seleme'ye söylediği bir söz, bu konuda anlata geldiğimiz görüşümüze karşı çıkmak için bir kanıt ileri sürülmesin. Anlatıldığına göre Haccac, Seleme'nin çöl yaşamına doğru çıktığını öğrenmişti. Bunun üzerine Seleme'ye izinin üstüne dönüp göçebeleştin mi yoksa dedi. Seleme de buna, hayır, dönüşüm, dönekliğim yok. Çöl yaşamına çıkmama peygamber izin verdi biçiminde karşılıkta bulundu. Bilesin ki İslam'ın ilk döneminde Mekkelilere göç, hicret farz kılınmıştı. Peygamberle birlikte bulunsunlar, peygamber nereye giderse orada bulunsunlar, peygambere yardım etsinler, onu desteklesinler ve korusunlar diye. Göç etmek Mekkelilere farz kılınırken çöl Araplarına, Arap köylülerine farz kılınmamıştı. Çünkü Mekkelileri peygambere yardım etmeye, onu korumaya yönelten peygamberle aralarında yakınlık vardı. Oysa çöl Arapların ona yardıma yöneltecek böyle bir bağ yoktu. Zaman zaman göç eden Mekkeliler çöl halkından, göçebe Arap olmaktan Tanrı'ya sığınırlardı. Çöl Araplarına göç etmek farz kılınmadığı için. Peygamberin arkadaşlarından Ebu Vakkas oğlu Sad'ın 51, peygamberden aktardığı bir hadise göre, peygamber Mekke'de hastalandığı sırada şöyle demişti. Tanrım, arkadaşlarımın güçlerini başarılı kıl ve izlerinin üzerine döndürme onları. Bu şu demektir. Tanrım, arkadaşlarımı Medine'de sürekli kalmakta başarılı kıl. Arkadaşlarım hiç ayrılmasınlar orada. Başlattıkları göç işinden, dipnot, Medine'ye olan göçten dönmesinler. Göçten dönüş, ileriye doğru koşarken geriye doğru dönüş yapmaktır bir çeşit. Öyle sayılır. Denir ki göçün farzlığı Mekke'nin Müslümanlarca ele geçirilmesinden önceki döneme özgüydü. Göç farz olduğu sıralarda Müslümanlar az oldukları için göçü gerektiren neden vardı. Mekke'nin ele geçirilmesinden sonraya gelince, Müslümanların çoğaldıkları, güçlendikleri ve Tanrı'nın artık peygamberini insanlardan koruma işini üzerine aldığı bu dönemde göç etmenin farzlığı kalkmıştır. Çünkü peygamber Mekke'nin ele geçirilmesinden sonra artık göç yoktur demiştir. Kimi de der ki Mekke'nin ele geçirilmesinden sonra İslam'a girenlerden kalkmıştır göçün farzı. Kimi de hadisi yorumlarken Mekke'nin ele geçirilmesinden önce Müslüman olup da göç etmiş olanlardan farzının kalktığını söylemiştir. Bunların hepsi ve tüm İslam yorumcuları göçün farzının peygamberin ölümünden sonra kesinlikle kalktığı konusunda birleşirler. Çünkü peygamberin arkadaşları o günden başlayarak çeşitli yörelere doğru dağılıp yayılmışlardır. Bundan sonra Medine'de oturma onurunun dışında göç farzı diye bir şey kalmamıştır. Öyleyse Haccac'ın çölde kalmak üzere çıkan Seleme'yi izinin üzerine geri dönmüş olduğun çöl kır halkından biri durumuna geldin biçiminde kınaması onun Medine'de oturur olmaktan çıkmasından dolayıdır. Haccac bu sözüyle peygamberin yukarıda açıkladığımız ünlü duasına dikkati çekmek istemiştir. Peygamberin Tanrım, arkadaşlarımı izlerinin üzerine geri döndürme biçimdeki duasına. Haccac'ın Seleme'ye seslenirken sen artık çöl Araplarından biri oluverdin demesi, onun göç etme onurundan yoksun kalmış çöl Araplarından biri durumuna düşmüş olduğunu anlatmak içindir. Seleme ise çöle çıkmakla ne göç onurundan ne de Medine'de bulunmuş olma onurundan yoksun kaldığını kabul etmiştir verdiği karşılıkta. Çünkü onun çöle çıkmasına peygamber izin vermiştir. Medine'den ayrılmasına peygamberin izin vermiş olması sadece Seleme'ye özgü olan bir izindir. Hüzeyme'ye verilen tanıklık ayrıcalığı gibi. Ebu Bürde'ye verilen kurbanda 6 aylık dişi oğlak kesme ayrıcalığı gibi. 52. Haccac Seleme'yi kınarken sadece onun Medine'den ayrılışını kınamış olabilir. Çünkü Haccac göçün artık peygamberin ölümünden sonra farz olmaktan çıktığını biliyordu. Seleme ise verdiği karşılıkta peygamberin kendisine verdiği izne dayanmış olmayı bir üstünlük, bir erdem sayıyordu. Onun için çöl yaşamını seçiyordu. Peygamberin kendisine verdiği iznin ne demek olduğunu bildiği için. Hangi yorum doğru olursa olsun Haccac'ın Seleme'ye söylediği sözler. Sen artık çöl Araplarından biri oluverdin demesi, çöl Araplığının kınanası bir şey olduğunu göstermez. Öğrendiğin gibi çöl Arabına göçün farz kılınmamış olması, çöl yaşamının kırsal yaşamını kınanacak bir şey oluşundan değildi. Göçün farzı peygambere yardımcı olma, onu koruma nedenine dayanıyordu. Öyleyse Haccac'ın Seleme'yi kınamasında, Seleme'nin bu farzı bir yerde bırakmış olmasını eleştirmesinde, çöl Arabı olmanın kötü bir şey olduğunu gösterecek bir kanıt yoktur. Eksiklerden uzak olan Tanrı daha iyi bilir. Başarı onun yardımıyla olur. 5. Bölüm. Çöl ve kırsal kesim halkı yerleşik kentli halktan daha yüreklidir. Nedeni kentliler kendilerini rahatlık ve kaygısızlığın döşeğine salıvermişler, mutluluk ve bolluğa gömülmüşler, mallarını ve kendilerini koruma işini yönetenlerine, valilerine, yargıçlarına ve sürekli koruma görevlilerine bırakmışlardır. Ve çevrelerini kuşatan kale duvarlarının önlerinde dönüp dolaşan bekçilerin ve nöbetçilerin sağladığı güvenceyle uykuya dalmışlardır. Hiçbir kaygı, uyarı heyecanlandırmaz onları. Ellerinden kaçabilecek avları da yoktur. Alabildiğine iyimserdirler ve kendilerini güvenlik içinde bulurlar. Bu nedenle silahlarını bırakmışlardır. İçlerinden nice kuşaklar bu tutum üzerinde yaşayıp göçmüşlerdir. Giderek baba ocağında kaygısız yaşayan aile bireylerinden kadınlar ve çocuklar gibi olmuşlardır. O denli ki bu tutumları onlar için doğuştan var olan bir huy durumuna gelmiştir. Çöl ve kırsal kesimin insanları ise yerleşme merkezlerinden kopuk oldukları, çöllerde, kırlarda yabancılaştıkları koruyuculardan, kale duvarlarından uzaklarda bulundukları için kendilerini koruma işini kendi üzerlerine alırlar, başkalarına bırakmazlar, başkalarına güvenmezler bu konuda. Onun için silahları her zaman üzerlerinde bulunur. Yollarda her yönden gelebilecek tehlikelere karşı uyanık gözlerle bakarlar. Geceleri uyumaktan kaçınırlar. Meğer oturdukları yerde, semerler üzerinde, eğerler üzerinde dalıp uyuklamış olalar. Haberlere, uyarılara dikkatle kulak verirler. Böyleyken otsuz, susuz yerlerde, çöllerde, kırlarda, güçlükler, sıkıntılar içinde yalnız başlarına bulunabilirler. Kendilerine güvenirler. Sıkıntılı, güçlüklerle dolu yaşam onlar için doğal bir huy, yüreklilik, bir karakter, bir temel yapı oluvermiştir. Kendilerine bir çağrın olduğunda ya da bir ses ürküttüğünde yiğitliğe, yürekliliğe hemen başvurabilirler. Kentliler çöle, kıra çıktıklarında onlarla karşılaştıkları ya da bir yolculukta onlarla arkadaş oldukları zaman birer çoluk çocuk gibi onlara bağlanmak zorunda kalırlar. Onlar varken ve onlar istemedikçe kendilerini ilgilendiren işlerden bile hiçbirini yapamazlar. Gözle görülüp her zaman tanık olunabilecek bir gerçektir bu. Çevreyi, yönleri, su ve dağ yollarını kentliler hep onlardan öğrenirler. Bu da açıkladığımız nedene dayanır. Konunun temeli şu. İnsan alışıp benimsediklerinin güdümündedir. Kendisinde doğuştan var olan şeyin ve mayasının güdümünde değildir. Bir takım durumlarla yüz göz olur. Onlara alışırsa ve onlar kendisi için bir huy, bir yeti ve bir görenek durumuna gelirse, o şeyler doğuşta, yaratılışta var olan şeyler gibi oluverirler. Bunu bir kural olarak düşünüp insanları bu kurala göre değerlendirebilirsin. O zaman göreceksin ki söylediklerimizin çoğu doğrudur. Tanrı dilediğini yaratır. 6. Bölüm. Baskı yönetiminin zararları. Yerleşik halkın yönetimin kararlarını kaygıyla, üzülerek karşılar duruma getirilmesi, halktaki direnme gücünü kırar, halkın çıkarlarına zarar verir. Nedeni? Kimse işlerinde kendi başına buyruk değildir. Çünkü yönetilenlere oranla azınlıkta olanlar, başkanlar, buyruk verenler tüm halkın işlerinde yetkilidirler. İnsanların çoğu başkasının eliyle yönetilir durumdadır çoğu kez. Gereklidir de bu. Dipnot, İbni Haldun'un burada kullandığı sözcük gereklidir anlamına geldiği gibi kaçınılmazdır anlamına da gelir. Eğer yönetim kaba değilse, adaletliyse bu yönetimin hiçbir karar üzüntüyle karşılanmaz, tepki görmez. Kararları önleme çabası gösterilmez. Yönetim altında bulunanlar, ister yürekli ister korkak olsunlar, kendilerine güven duyarlar. Baskı olmayacağına güvenirler. Öylesine ki halkta kendine güven giderek doğuştanlık, cibille kazanır. Ama eğer yönetim ve yönetimin kararları ezici, baskıcı ve korkutucu olursa halkın yüreklice direncini kırar, dayanma gücünü giderir. Çünkü o zaman ezikliğe uğratılmış olan ruhlara bir gevşeklik çöker. İleride de açıklayacağız bunu. Ebu Vakkas oğlu Sa'd'ın bu tür baskı yönetimine özgü bir tutumuna Ömer engel olmuştu. Havve oğlu Zühre, düşmanlardan öldürdüğü, Galinus'un üzerinde bulunan 57 bin değerindeki eşyayı almıştı. 53. Zühre Galinus'u Kadisiye Savaşı'nda 636'da izleyip öldürmüş, onun üzerinden çıkanları almıştı. Ama savaş komutanı Ebu Vakkas oğlu Sa'd, Galinus'un üzerinden çıkanları çekip aldı Zühre'den. Ve Zühre'ye, sen onu öldürmek için benden izin almalı değil miydin diyerek çıkıştı. Sonra durumu bir yazıyla Ömer'e bildirdi. Ömer'den onay istedi. Ömer de Zühre ve benzerlerinin özelliğini anlatan bir yazıyla karşılık verdi. Adamcağız düşmana vurabildiği ölçüde vurdu. Savaştan kalan da sana, yani Müslümanlara kaldı. Ama sen tuttun, adamcağızın okundaki kirişin gezini, kerteğini kırdın. Gönlünü kırdın adamın diye yazdı. Mektupta ayrıca Galinus'un üzerinden çıkanların Zühre'ye verilmesini bildirdi. Yönetimin kararları bir de sert biçimde cezalandırıcı olursa halka dayanma gücünü iyice tümüyle yitirtir, halktaki yürekliliği öldürür. Çünkü bu tür cezalandırma olduğu ve halk kendini savunamaz duruma getirildiği zaman bir aşağılık, mezellet oluşur halkta. Öylesine bir aşağılık durum oluşur ki halkın yüreklilik gücünü alıp götürür. Kuşkusuz bu böyledir. Ama yönetimin kararları cezalandırıcılığı yanında öğretici, eğitici ise ve halkın bu yöntemle eğitimi çocukluktan başlatılmışsa, bu kez de halkta daha eğitim dönemindeyken başlayan korku ve boyun eğmenin izleri kalır.